Ayrım 20.
Genç kadın Begüm'e gidip gelmeye yeniden başlamıştı ama onu fazlasıyla otoriter bulduğu için Zehra ile çıkmayı tercih ediyordu. Ne var ki Zehra da bütün gün ders çalışıyordu. Birkaç hafta sonra bitirme sınavına girecekti. Genç kız bütün ders programını saraydan izlemiş, özel ders almıştı. Sınavlara ise kolejde girecekti ama yine de kahyalarının eşiğinde sıkı sıkıya sarındığı burkahı ile birlikte. Raca kız kardeşinin iyi bir eğitim görmesini istiyordu. Her ne kadar tutucu çevreler bunu iyi karşılamıyorlarsa da bu daha gelişmiş soylu aileler için büyük itibar nedeniydi. Ne var ki bu bilgi birikiminin bir gün bir işe yarayacağı kimsenin aklına getirmediği bir şeydi. Yararlılık kavramı bile bayağılığın dik alasıydı. Emir, racalar, navaplar ve büyük toprak sahiplerinin katılacakları bir toplantının hazırlığı ile meşguldü. Köylü hakları ile ilgili yasalar görüşülecekti. Ayrıca yasama meclisinin de üyesi olduğu için pek çok sorunla uğraşmak zorundaydı. Kongre hükümeti zafer sarhoşluğu ile halkın büyük kısmı için kabul edilemeyecek önlemler almıştı. Her dinden çocuğun okuduğu okullarda kongre bayrağının çekilmesini ve ulusal marş olarak Bande Mataram'ın çalınmasını mecburi kılmıştı. Bande Mataram'ın sözleri bir 18. yüzyıl Bengal romanından alınmıştı ve Müslüman zemindarlar Hinduları sömüren zorbalar olarak tanımlanmıştı. Şarkının kendisi de Hint toprağına, ana tanrıçaya övgüydü ki bu İslam anlayışına göre putperestlikten başka bir şey değildi. Bütün Hindistan'da işte bu yüzden olaylar çıkıyordu. Okullarda ve üniversitelerde öğrenciler çatışıyordu. Madras'ta Müslüman parlamenterler meclis salonunu terk etmişti. Biz de aynı şeyi mi yapsak? Emir milletvekillerinden birkaçını çağırmıştı. Tartışma hararetliydi. Sertlik yanlılarına kongrecilerin bundan çok memnun olacakları, böylelikle hiçbir muhalefetle karşılaşmadan istedikleri yasaları çıkarabilecekleri söyleniyordu. Buna da diğerleri, nasıl olsa çoğunluk onlarda, istediklerini zaten yapacaklardır. Diğer partililer oturuma katılmayı reddederlerse, ulusal bir parti olmak iddiasında bulunan kongrecilerin bu işten vazgeçmeleri gerektiğini anlatabilirlerse, moral bir baskı yapmış olurlar. Zaten yapabilecekleri yegane baskı da budur, diye cevap veriyorlardı. Selma yandaki odada oturmuş dinliyordu. Görünmeden dinlenmesine imkan veren Muşarabiye'ye şükrediyordu. Muşarabiye bir çeşit kafesli pencere. Bu adamların arasında bulunacak olsaydı bir kadının dinlenmesi gerektiği şeylerden yani havadan sudan söz ederlerdi. Begüm'ün Purdah'ın yararlarını överken ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyordu. Haremden hiç çıkmayan ama imparatorluk politikasını etkileyen hatta denetleyip yöneten Hasekilerin gücünü oluşturan da bu değil miydi? Beyrut'ta rahibeler okulunda yetiştiği için neredeyse bir Avrupalı olmuştu ama burada Hindistan'daki bu geleneksel İslam topluluğunda atalarından kalma içgüdülerinin ortaya çıkmasına hayret ediyordu. Birden seslerin yükselmesi üzerine sıçradı. Şaşırmıştı. Çünkü en hararetli siyasi tartışmalarda bile Lucknowlular, Bombay veya Delhi burjuvazisinin miskinlik diye nitelendiği bir sükunetle hareket etti. Selma iyice duyabilmek için sarktı. Kulağına bir takım bölük pörçük sözler geliyordu. Daha hızlı ama daha yumuşaklıkla, protesto ediyorum, çok daha dayanıklıdır. Harikulade bir pedigri. Geçen yıl güzellik müsabakasını kazanmıştı. Bu işten hiç anlamıyorsunuz azizim. En dayanıklılar, uzun tüylü Afganlarsa da en hızlılar Rus tazılarıdır. Rus tazılarının kongre politikasıyla ne ilgisi vardı? Selma biraz daha sarktı. Üç yabancı sima gördü. Cihan Rabat racası ile arkadaşları olan iki navap. Cihan Rabat racası eyaletin en zengin adamıydı ve cins köpek meraklısı olmakla tanınırdı. Birkaç gün sonra Lucknow'da yapılacak 38. köpek yarışmasını düzenleyenlerden biri de oydu. Siyasi sorunların bir anda unutuluvermesi için pedigri konularını açması yetmişti. Koker'in rengi ya da Labrador'un bacağı çok daha önemliydi. Selma bunlar delirmiş diye düşündü. Osmanlı topluluğunun çöküşünden önceki durumu andırıyordu. Aynı bilinçsizlik, aynı hafif meşreplik. Hala duruma hakim olabilirler. Ama olabilecekler mi? Belki biz de olabilirdik. Siyasi çekişmelerin ötesinde Hindistan'ı sarsan güçlerin farkındalar mı? Farkındalarsa buna karşı koymak için yaşam biçimlerini değiştirecekler mi? Değiştirebilecekler mi? Selma hırsından ağlayabilirdi. Akşam buluştuklarında Emir, ne denirse densin faydası yok diye cevap verdi. Çünkü dinlemiyorlar. Arkadaşlarının bilinçsizliği karşısında Emir tuhaf biçimde gerçekçiydi. Ama gençti ve kendisinden büyükleri etkileyemiyordu. Selma isyan, ihtilal kokuları alıyordu. Her şeyi kaybedecekler. Her şeyi biz nasıl kaybetmişsek. 1937 Ağustos'unun son günlerinde Kongre Başkanı Jawaharlal Nehru, partisinin hedefinin büyük mülkiyetleri ortadan kaldırarak toprakları köylülere dağıtmak olduğunu açıkça ilan etti. 3 hafta sonra 3000 delege Lal Baraderi'nin Kızıl Sarayı'nda toplanmıştı. Mihracilerin en büyüğünden en küçüğüne kadar eyaletin tüm derebeyleri bir araya gelmişti. Aslında toprak asil ziyadelerini değil, bütün eyaleti temsil ediyorlardı. Çünkü bütün eyalet onlarındı. Selma diğer kadınlarla birlikte balkonda oturmuş izliyordu. Yangın çıkacak olsa diye düşündü, köylülerin hiçbir sorunu kalmaz. Bu salonda temsil edilen milyonlarca dönüm toprak onlara kalmış olur. Tabii kongre sözünde durursa. Hint İngiliz Derneği Başkanı ve ev sahibi sıfatı ile Cihan Rabat Racası toplantıyı açtı. Beyaz tenli, iri yarı bir adamdı ve burnu çenesine kadar iniyordu. Dostlarım, bu tarihi binada bugüne kadar hiç bu derece önemli bir sorunu çözümlemek zorunda kalmamıştık. Demokrasinin eyaletlere verilen özerkliğin bize zarar verebileceğini hiç düşünmemiştik. Milyonlarca köylünün tabii lideriydik. Şimdi bütün bunlar köylülerin iyiliğini istediklerini iddia edenlerin yalancı vaatleri yüzünden tartışılır hale geldi. Tehlikeye karşı birleşmeli, kavgalarımızı bir kenara bırakmalıyız. Köylülerin sadakatini yeniden kazanmak için onları tatmin edecek reformları yapmalıyız. O sırada bir karaltı doğruldu. Bu, kara bir burkah giymiş, kocası öldüğü için eyaletini tam yetkiyle temsil eden bir raniydi. Sosyalizm, komünizm ve ihtilal kapımızda. Varlığımızı tehdit ediyorlar. Ayakta kalmanın tek yolu sınıf bilinci içinde örgütlenmektir. Herkes onayladı. Biri bu buhranlı günlerde ülke savunması için genç toprak sahiplerinden bir milis oluşturulmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Yeni birliğin sembolü olacak bir bayrak önerisinde de bulunuldu. İki öküzün çektiği bir kağnı arabası, bayrağın arması olacaktı. Herkes alkışladı. Bir bayrak. Evet, bize gerekli olan bu. Ama şu ortalığı karıştıran, kelimelerle oynadığımızı, derhal somut önlemler almamız gerektiğini söyleyen genç divane de kim? Ne racası? Nasıl? Ha, Badalpur mu? Şu kuzeydeki minik eyalet mi? Ne geveliyor? Her şeyi kaybetmektense şimdiden köylülere toprak dağıtalım mı diyor. Tehlikeli bir deli bu adam. Bir komünist, değil mi? Ha, İngiltere'de okumuş. Orada sosyalizm gençler arasında modaymış. Ama yine de böyle kötü düşüncelere saplanmasının mazereti olamaz. O bir raca. Sınıfına ihanet etmeye hakkı yok. Emir konuşmasını bitirmemişti. Yuhalanmalarla sözü kesildi. Cesaretini yitirip yerine oturdu. Bu karışıklıkta, bu maskaralıkta aklın sesini duyurmaya çalışmış ama korktuğu başına gelmişti. Yazık. Ama bunu denemesi gerekiyordu. Yukarıda balkonda bulunan Selma kendini müthiş bir baskı altında hissetti. Birdenbire Emir'in kendi cinsleri arasında bir yabancı durumuna düştüğünü anladı. İçtenliği, cesareti, Eton ve Cambridge'deki soylu arkadaşlarıyla tartıştıkları daha çağdaş ve daha sosyal düşüncelere uygulamak arzusu, içinden çıktığı ve ne de olsa bir parçasını oluşturduğu topluluk tarafından dışlanmasına neden oluyordu. Akşam yorgun argın döndüğünde Selma usulca vazgeçmemesini söyledi. Haklı olan Emir idi ve Selma onun yanında yer almaya hazırdı. Alaycı bakışlarla karşılaştı. Demek sadece ikimiz dünyayı değiştireceğiz. Azizem, şayet haklı olan tek kalmışsa bu haksız olduğu anlamına gelir. Toplum hayatının acı gerçeğidir bu. Onları ikna etmeye çalıştım. Başarısız oldum. Bana da, hepimize de yazık. Ne var ki sizden istemediğim yegane şey acımanızdır. Bu sözler üzerine odadan çıktı. Onunla niçin bu kadar beceriksizim? Mutsuz bir çocuğa benziyor. Aşırı hassas ama aynı zamanda katı ve kırılgan. Benden sakınırmış gibi bir saniye bile kendini bırakmıyor. Rahi Şahine'ye ertesi günü sinemaya gitmek üzere Selma'ya uğradı. Bu Lucknow'un ender eğlencelerinden biriydi. İngiliz ve Amerikan filmleri birkaç aylık gecikmeyle Action Hazret Ganj sinemasına geliyordu. Greta Garbo ve Marlene Dietrich şöhretlerinin doruğundaydılar. Tyrone Power ve Clark Gable bütün kadınların sevgilisiydi. Selma ara sıra Hollywood'dan aldığı öneriyi hatırlıyordu. Pişman mıydı? Soruyu kendi kendine sormaktan kaçınıyordu. Zehra'ya çalışmasına biraz ara vermesi için birlikte gitmeyi önermişti. Genç kız sevincinden yerinde duramıyordu. İlk kez sinemaya gidecekti. Her üçü onları sinemanın kadınlara mahsus arka kapısına götürecek olan arabaya bindiler. Sinemada küçük bir merdivenden birinci balkona çıkacaklar, orada da her yanı kalın perdelerle örtülü bir locaya yerleşeceklerdi. Film başlayıp salon kararınca perdeyi kaldıracaklardı. Kraliçe Kristin gösteriliyordu. Zehra heyecan içindeydi. Greta Garbo'ya bayılmıştı. Onu Selma kadar güzel bulmuştu. Saraya döndüklerinde onları tam bir dram bekliyordu. Rani Azize, Zehra'nın Selma ile birlikte sinemaya gittiğini öğrenmiş ve soluğu emirde alarak karısının genç kızı baştan çıkardığını söylemişti. Selma itiraz etti. Ama biz bir locadaydık ve onu hiçbir erkek görmedi. Rani tısladı. Ama o erkek gördü. Erkek mi gördü? Nerede? Rani bu kadar düşüncesizlik karşısında sabrı tükenmiş bağırıyordu. Nasıl nerede? Beyaz perdede tabii ki. İki kadın arasında sıkışıp ve sıkılıp kalmış olan Emir susuyordu. Ablası haftalardan beri Selma'yı bu kadar özgür bırakmaması gerektiğini, kendisiyle alay etmeye başladıklarını ve karısına ancak bir İngiliz kadar söz geçirebildiğini söyleyip duruyordu. Her yerde yüzü açık dolaşıyor. Ailemizde böylesi bugüne kadar görülmedi. O bir yabancı, doğru ama geleneklerimize uyması gerekir. Kardeşim, harekete geçin. Hepimizin şerefi söz konusu. Emir pek de istemeyerek Selma'ya burkahı giymenin zorunlu olduğunu söylediği vakit bir safkan tay gibi öyle bir şahlanmıştı ki. Söz konusu bile değil. Purdahı kabul ettim. Kapalı arabayla çıkmayı kabul ettim. Beni sıkıntıdan patlayacak noktaya getiren salt kadınların bulunduğu toplantılardan başkalarına gitmemeyi kabul ettim. Ama benden bu pis kafese girmemi isterseniz çok açık söyleyeyim bunu kabul edemem. Bu kadar sert tepki karşısında sersemleyen Emir, Raşit Han'a danıştı. Peçe takıp takmamasına o kadar aldırdığım yok. Alt tarafı iyi ailelerde kadınlar artık yüzlerini örtmüyor. Çünkü bu çağdaş bir eğitimin göstergesi aynı zamanda. Ama Lucknow'da insanlar bilgisiz ve tutucu. Asalet Meap, sanırım Rani Azize boş yere kaygılanıyor. Burada herkes eşinizin ne denli haşmetli bir aileye mensup olduğunu biliyor. Haydarabad nizamının gelinleri olan kuzinleri her yerde açıkça görünüyorlar ve kimsenin aklına onları eleştirmek gelmiyor. Şayet eşiniz Rani'yi burkah giymeye zorlarsanız korkarım. Sustu. Raja korkunç bir bakış fırlatmıştı. Her ikisi de ne olacağını biliyorlardı. Şayet Emir eşine karşı çok sert davranacak olursa onun gideceğini biliyordu. En azından kendisini alıkoyacak bir çocuk olmadıkça. Karısı tarafından terk edilmek kabul edemeyeceği bir utanç olacaktı. Rani Azize'nin uyarılarına rağmen vazgeçti. Zaten başka tasaları vardı. Kongre partisi tarafından yönetilen eyaletlerde durum 3 ay içinde kötüleşmişti. Özellikle Birleşik Eyaletler'de Müslümanların nüfusun %14'ünü oluşturdukları ve Hindistan'daki İslam'ın başı ve yüreği sayılan yerlerde. Asıl sorun okullarda ve resmi dairelerde. Yüzyıllardan beri kullanılan Urduca'nın yanı sıra Hindu yazısının da zorunlu tutulmasıydı. Bazı resmi dairelerde Müslümanların işe alınmaları durdurulmuştu. Pek çoğu da işten çıkartılmıştı. Özellikle emniyet teşkilatında. Yeni hükümet Hindu-Müslüman oranına özen gösterdiğini ileriye sürüyor, Müslümanların yüzyıllardır kazanmış oldukları öncelikler ve gelenekler hiç hesaba katılmıyordu. Ancak ortalığı asıl karıştıran özellikle köylerde aşırı sağcı Hinduların Müslümanları din değiştirmeye zorlamalarıydı. Bunlara göre 80 milyon Müslüman aslında Hindu idi ve dinleri evvelce zorla değiştirilmişti. Şimdi artık asıllarına dönmelerinin zamanı gelmişti. Mahasabah'ın da açıkladığı gibi bugünkü Müslümanlar işi sadece bir ayrıntıdır. Hindistan'ın geleceği Hindu kurumlarına dayalı bir ulusal Hint devletinin kurulmasıdır. Bütün bunlar laik olduğunu söyleyen kongrenin görüşleriyle bağdaşmıyordu. Ancak bunları kınamaması ve Gandhi'nin Hindu değerlere dönüş konusundaki tutumu ve fanatik liderleri vatansever olarak nitelemesi Müslümanların endişelerinin artması için yeterliydi. Son olaylar Müslümanların gereğinden çok bekledikleri şeyi kanıtlamıştı. Artık örgütlenmelerinin zamanıydı. 13 Ekim 1937 Cuma günü sakin Lucknow kenti büyük heyecan içindeydi. Muhammed Ali Cinnah, Müslüman Birliği'nin olağanüstü toplantısının açılışını yapacaktı. 5.000 delege çoktan gelmişti. En ünlüleri prenslerin saraylarına konuk edilmişler, diğerleri Kaiser Bağ'ın bahçelerinde kurulan rengarenk çadırlara yerleştirilmişlerdi. Her şeyi düzenlenmiş ve paraca desteklenmiş olan Mahtabat Racası'ydı. Selma ona birkaç kez rastlamıştı. Aynı görüşleri paylaşmamakla birlikte emirin iyi arkadaşıydı. Raca dindar bir adam, bir idealistti. Muazzam sarayının tek bir odasında bir çilekeş gibi yaşıyordu. Dağ gibi yığılmış kitaplarının arasında. Kur'an, İncil, Hindistan'ın kutsal kitapları, bunun yanı sıra Dickens'in eserleri. Bu kitaplarının 19. yüzyıl İngiltere'sinin sefaletini anlatırken kendisini ağlattığını itiraf etmişti. Sonra kendisine çok yakın bulduğu Tolstoy'un kitapları. O da tıpkı kendisi gibi mensup olduğu derebeyi sınıfına isyan bayrağını açmamış mıydı? Raca karısının pişirdiği arpa ekmeği ile beslenirdi. Tıpkı peygamber gibi. Eyaletine gittiği zaman da köylülere toprağa sürmede yardım ederdi. Hatta sadece koyun yetiştirmek istemişti. İdeali köy hayatına dönmekti. Ne var ki babası Mahtabat Mihracesi öldüğü vakit vasilerinden biri olan Cinnah buna karşı çıkmıştı. Benimle çalışacaksın. Görevin Müslümanların kalkınmaları için mücadele etmektir. Hayatını köyde geçirmeyi tasarlayan genç adam böylece birliğin temel direklerinden biri oluvermişti. İşte bu cuma günü Cinnah'ı istasyonda karşılamaya gitti. Lider daha görünür görünmez coşkulu bir kalabalık şeref kıtasını yarıp geldi. Cinnah zindabat, Muslimlik zindabat, çok yaşa Cinnah, çok yaşa İslam Birliği. Sesleri arasında bindikleri araba, konferansın yapıldığı Lal Bağ alanında kurulmuş olan Pandal'ın önüne kadar adeta havada taşındı. Pandal, konferanslar ve düğünler için kurulan rengarenk muazzam çadır. Pandal tıka basa doluydu. Delegeler Hindistan'ın her yanından koşup gelmişti. Bengal ve Pencap başbakanları özellikle dikkati çekiyordu. Müslümanların çoğunlukta oldukları bu eyaletlerden birliği desteklemek niyet ve kararlılığı ile geldikleri söyleniyordu. Muşarabiyelerin ardında gizlenmiş tribünlerde Ekabir hanımları, 2 yılda Müslüman davasının lideri haline gelmiş bu bombaylı avukatı görebilmek için birbirlerini iteleyip duruyorlardı. Uzun boylu, ince, beyaz saçlı, kartal bakışlı bir adam olan Muhammed Ali Cinnah büyüleyiciydi. Dimdik kürsüye ilerlemiş ve hiçbir el kol hareketi yapmadan ayakta, otoriter ve gür sesiyle konuşmaya başlamıştı. Dinleyiciler büyülenmişti. Hiçbir girişe gerek duymadan doğrudan sadede gelmişti. Kardeşlerim, Kongre Partisi salt Hindu siyaseti gütmekle Müslümanların kendisinden soğumasına yol açtı. Seçimde verdiği sözü tutmadı. Topluluğumuzun varlığını tanımayı reddetti. Bizimle işbirliği yapmak istemedi. Parti yöneticileri azınlıkları korumuyor. Eylemleriyle toplumlar arası çatışmalara ortam hazırlıyor ve böylece emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyorlar. Müslümanların kendileri için güveni ve selameti İngilizler veya Kongre ile işbirliğinde aramamaları gerekir. Kongre Partisi'ne katılanlar haindir. Birkaç aydan beri içten içe oluşan kopma artık açığa çıkmıştı. Dışarıdaki kalabalıktan çelişkili sesler duyuluyordu. Jai Hind, yaşasın Hindistan. Taksim Hind, bölünsün Hindistan. Selma birkaç yıl sonra parola haline gelecek bu sözleri ilk kez duyuyordu. Filozof şair Muhammed İkbal'in Hindistan Müslümanlarının özerk bir coğrafi bölgede toplanmaları konusundaki düşüncesi henüz yaygın değildi. Cinnah bile bunun ciddi bir şey olmadığını, sadece kongrenin katı tutumuna karşı bir baskı aracı oluşturacağını düşünüyordu. Kürsüye Hindistan Müslümanlarının 1/3'ünün yaşadığı Bengal eyaletinin başbakanı Fazıl Hak çıkmıştı. Yüz yüze bulundukları büyük tehlike karşısında partilerini Müslüman birliği içerisinde eritmeye karar verdiklerini açıkladı. Dinleyiciler adeta çıldırmıştı. Birlik bayrağının yeşil zemin üzerinde beyaz bir hilal ve konferans için bestelenen marşın bütün Müslümanların ortak haykırışı olarak parti marşı olmasına karar verildi. Sonuçta uzun zamandan beri beklenen karar geldi. Birliğin hedefi artık sorumlu bir hükümet kurmak değil, bağımsızlığı elde etmekti. Bu nedenle Cinnah, partinin yeniden örgütlenmesini, daha demokratik bir temele oturtulmasını istiyordu. Eskiden partiye sadece seçkin kentliler üye olabildikleri halde, bundan böyle her köyde birliğin bir şubesi açılacak ve isteyen herkes iki anna. Anna, rupinin 16'da biri. Ödediği takdirde üye yazılabilecekti. Mahtabat racası yeni halk hareketinden sorumlu olacaktı. Kadınların da oynayacakları önemli roller vardı. Yaşlı Nampur Ranisi'nin başkanlığında bir kadınlar kurulu kurulacaktı. 2 gün sonra konferans kapandığında tarihi bir olay yaşandığının farkındaydı herkes. Müslüman Birliği artık Hindistan'daki bütün Müslümanların özlemlerine cevap verecek bir kitle partisine dönüşmüştü. Yeni program halkı etkilemişti. 3 ay içinde 90 şube açılmış, 100 binden fazla üye kaydedilmişti. Yine de Nehru, Müslüman Birliği'nin gerici çıkarları savunduğunu ve duygusal bir kimliği olduğunu ileri sürecekti. Konferansın yarattığı büyük heyecan dinince Lucknow'da hayat eskisi gibi sakin, sessiz sürmeye başlamıştı. Yine de kentlerde ve köylerde olaylar olmuyor değildi. Bunlardan en ciddisi Balliya'da hayvan satıcıları fuarına katılan 40 kadar Müslüman celebin Hindular tarafından öldürülmesiydi. Birleşik Eyaletler'in başkentinde bu hunharca eylem ortak bir tepkiye neden olmuştu. Gazeteler büyük başlıklarla bu olaydan bahsediyorlardı. Ama bu yıl pek parlak geçeceği anlaşılan, bütün soyluların heyecanla beklediği polo mevsiminin açılmasıyla çabucak unutulacak olan. Hükümet bundan yararlanarak köylü borçlarının affedilmesini kararlaştırdı. Bazı toprak sahipleri hemen tepki gösterilmesini istemişti ama kimse onlara kulak asmamıştı. Alt tarafı böylesi soylu bir sporla meşgul iken para işleri gibi adi şeylerle uğraşmanın hiç alemi yoktu. Sinemada 100 yıl önceki olayları anlatan Bengal süvarileri Halka gözyaşları döktürüyordu ve dergilerin ortaya attığı en önemli sorun, yeni film yıldızı Shirley Temple'ın gerçekten küçük bir kız mı yoksa 45'lik bir cüce mi olduğu sorusuydu. Ekselanslarının ve leydilerinin bahşettikleri büyük onur. Cihanrabat Sarayı'nın yemek odası şehrayin gibi pırıl pırıldı. Diba sarıklı hizmetkarların taşıdıkları meşalelerin alevleri muazzam gümüş şamdanlardan dökülen mum ışıklarıyla yarışıyor, zümrütler, elmaslar ışıl ışıl göz kamaştırıyordu. Odun bütün kalbur üstü kişileri oradaydı. Racalar ve navaplar, küçüklü büyüklü eyalet hükümdarları. Hepsi İngiliz valisi Sir Harry Wake ile eşini şereflendirmek için gelmişlerdi. Son derece dik, çeneleri yukarıda mağrur duruyorlardı. Ama yüzlerce yıl iktidar sürmenin kibirli izleri ve can sıkıntıları yüzlerinden okunuyordu. Ama artık iktidarları da yok olmuştu. Bu krali kaplanların dişlerini sökmüşlerdi. Geriye can sıkıntısı ve bitmez tükenmez bir kibir kalıyordu. Kaldı ki ailemiz taca her zaman sadakatle hizmet etmiş. Cihanrabat racası iltifatlar yağdırdıktan, sadakat yeminlerinde bulunduktan sonra şanlı atalarından söz etmeye başlamıştı. Sir Harry esnememek için kendisini zor tutuyordu. Sözü nereye getirmek istiyor? Hiçbir şeyi doğrudan isteyemezler, adamı çatlatırlar. Kabul resmine bakılacak olursa, raca besbelli ki önemli bir şey isteyecekti. İşki yerine getirebileyim. En sadık müttefiklerimizi kaybetmek niyetinde değilim. Lady Violet eşinin sabırsızlığını hissediyordu. Harry hiç de eğleniyor görünmüyor. Oysa ben bu daveti pek hoş buluyorum. Bütün bu erkek kalabalığın arasında yegane kadın olmaktan, gözlerini üzerimde hissetmekten çok hoşlanıyorum. Harry omuzları açık elbise giymemem gerektiğini söylüyor ama Hintliler karılarını gizliyor diye ben de Kraliçe Victoria gibi ne bulursam onunla örtünecek değilim ya. Güzel bir dekoltem var ve bunu fark etmelerinden hoşlanıyorum. Ehlileştirilmiş canavarlar arasında bir ceylan. Ama onları ehlileştirebildik mi yoksa sadece birer tasma mı taktık? İşte bu nedenle de yüksek anlayışınıza sığınarak sarayımızı özel olarak Lucknow-Delhi karayolunu bağlayacak olan sadece birkaç millik yolun yapımı için gerekli izni ve kolaylığı talep ediyoruz. Bu, köylülerimiz için paha biçilmez bir kolaylık sağlayacaktır. Sir Harry'nin yüzünde kıl oynamadı. Köylülermiş. Çok aldırırlar da köylülere. Kağnılarıyla toprak yollar yeter de artar bile. Gel itiraf et. İyi yolu güzel arabaların için istiyorsun. Bir düzine Rolls-Royce'un, Lincoln'un, Bentley'in için. Tozlanmasınlar diye. Bunu biliyorum. Ve sen de bunu bildiğimi biliyorsun. Ama asıl sorun bu değil. Yolu yaptırmayacak olursam Hergele gidip kongre partisine yanaşacak. Lady Violet canavarları süzüyordu. Şu genç Badalpul racasının ne güzel gözleri var. Yazık ki bizi küçümsemeye yeltenlenin. O küçük budalayla evli. Yabaniymişiz gibi. Dünya gerçekten tersine dönmüş. Yabaniler derken aklıma geldi. Yemekten sonra o zavallı kadınları ziyaret etsem iyi olacak. Purdahlarının gerisinde sıkıntıdan patlıyorlardır. Hatırını saydığımı görmekle Rani onur duyacaktır. Cihanrabat racasına doğru eğildi. Racanın kaşları çatıldı ve bunu düzeltmek istercesine yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Hiç olmaz olur mu? Ne ince bir düşünüş. Derhal Rani'ye haber gönderteceğim. Cafcaflı dibalar arasında simsiyah giysisiyle pek şık olan Sir Harry ayağa kalktı. Şampanya kadehini havaya kaldırdı. Hindistan'daki bütün o İngiliz memurlarına özgü, kibirli bakışlarla etrafına baktı. Altının gerçek olup olmadığını anlamaktan aciz baldırı çıplaklara, altına damgasını vuranların üstünlüğü ile seslendi. Aselatmaap, sayın prensler, büyük bir kıvançla, benim için ne büyük bir onur. İmparatorluk, majesteleri, görevimiz, sadakatiniz. Lady Violet dikkatsiz dinliyordu. Harry biraz abartıyor. Hep aynı nutuk. Ya fark edecek olurlarsa? Bu renkli insanlar öylesine alıngan ki, Her ne kadar Cihan Rabat racası son derece uygarsa da, fiziği olmasa İngiliz sanılacak, yani neredeyse. Eton ve Oxford'da yetişmiş bu küçük seçkinler grubunda bile ayırt edilen bir şeyler oluyor. Ya fazlasıyla İngiliz bir aksan, ya fazlasıyla kriket düşkünlüğü. Özellikle bizlerle olan ilişkilerinde ya fazlasıyla bendelik, ya fazlasıyla azamet. Şaşılacak şey, hiçbir zaman doğal olamadılar. Baş harem ağası Raja'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Raja sinirli sinirli bazı el kol hareketleri yaptı. Valinin konuşması son bulunca da ayağa kalktı. Bu, yemek faslının bittiğine işaretti. Beyler sigara içilen odaya geçtiler. Hanımlar, ''Leydileri bir saniye müsaade ederler mi?'' Rani kendisini ziyaret etmenizden o kadar hoşnut oldu ki, sizi gereği gibi karşılayabilmek için birkaç dakika izin istedi. Sarayın öbür ucunda kubbeli salonda Cihan Rabat Rani'si bir divana uzanmış arkadaşlarıyla gevezelik ediyordu. Raja'nın yemek davetindeki resmiyete karşılık burada her şey son derece sadeydi. Burada geçerli olan protokol, bütün davetliler soylu oldukları için protokol yokluğuydu. Bu soylular arasında yüzyıldan bu yana yapılan evlilikler, bütün ülkeyi bir örümcek ağı gibi saran karmaşık ve yoğun ilişkiler şebekesi yaratmıştı. Bazı ailelerin diğerlerinden daha zengin ve daha ünlü oldukları bilinirdi ama bunu belli etmek ayıptı. Sadece prens aileleriyle boy ölçüşmeye kalkışan esnaf takımı, baniyalar böyle bir görgüsüzlük yaparlardı ve bir de tabii İngilizler. Harem ağalarından biri Raja'nın gelmekte olduğunu haber verdi. Ürkmüş civcivler gibi kadınlar dört bir yana kaçıştılar. Sadece Rani ve iki kızı kaldı. Prens ter içinde ve telaşla geldi. Rani sahibe, kulaklarıma inanamadım. Rahatsızmışsınız ve Lady Violet'i kabul etmeyecekmişsiniz. Sağlığım son derece yerinde Raja sahip. Ama o Lady'yi görmek bile insanı hasta eder. Raja karısının kaprislerine alışıktı. Son derece güzel bir kadındı ve kocasıyla arasındaki yaş farkından ötürü şımarık bir çocuk gibi davranabiliyordu. İsteklerini çoğu kez kabul ettiriyordu. Ama bu gece ölçüyü kaçırmıştı. Valinin karısına hakaret edemezsiniz. Bunu asla affetmez. Affetmek mi? Deyim Rani'yi kızdırmak için yeterliydi. Aylardan beri hırsından çatlayacak gibiydi. Ama bu son damla bardağı taşırmıştı. Onların affına neden ihtiyacımız olsun? İktidarı elimizden çalan, eyaletlerimizi vesayet altına sokan, her yıl bizi vergi haracına bağlayan haydutlara, içki içen, domuz eti yiyen, kadınlarımızı baştan çıkaran ve üstüne bizi hor gören sefiller. Sizi, siz Cihan Rabat racasını, bütün ut soylular arasında en iyi dostları olmakla övünen sizi hor gören dememek için kendisini zor tutmuştu. Şu İngilizlerden nasıl da nefret ediyordu? Ülkesini işgal ettikleri için değil de, kocasını değiştirdikleri için onlardan nefret ediyordu. Bağımsızlık hareketleri ona boşa harcanan çabalar gibi geliyordu çünkü Hindistan hiçbir zaman bağımsız olmamıştı. Ve Büyük Moğol'un yönetimi İngilizlerinkinden yumuşak değildi. Atalarıyla övünen, uyruklarının ve arkadaşlarının saygı gösterdiği efendisi, bu kendisini beğenmiş beyazlar karşısında saygılı ve yumuşak başlı bir çocuktan farksızdı. Neden? Bunu bir türlü anlamıyordu. Müslüman ya da Hindu prenslerinin eşleri olan ve efendilerinin yabancıya dalkavukluk ettiklerini hayretle ve acıyla gözlemleyen arkadaşlarının her biri de öyle. Söz konusu olan eşlerine güvenmemek değil. Böyle bir şeye hakları yok zaten. Hiç kuşkusuz bütün bunlar İngilizlerin kabahati. Lady Violet'i kabul etmeyeceğim. Rani sahibe, lütfen mantıklı olunuz. Yol... Rani'nin bir an için kafasında şimşek çaktı. ''Aa, Raja sahip, daha önce neden söylemediniz? Bütün bunlar onu kandırmak içinse şerefi kurtardık demektir.'' Karısının ahlak anlayışı karşısında biraz şaşkına dönen Raja, istediğini elde ettiği için söylediklerine karşı çıkmadı. Valiyi kandırmaya hiç niyeti olmadığını, ilişkilerinin karşılıklı çıkara ama aynı zamanda karşılıklı dostluğa ve karşılıklı olduğuna inandığı saygıya dayandığını söyleyecek olsa, Rani belki de kararından vazgeçerdi. Lady Violet, Rani'nin dairesine girdiğinde etrafında sadece yaşlı kadınları görünce şaşırdı. Bu garip durumu bir saygı gösterisi olarak yorumladı. Onu karşılamak için ihtiyarları seçtiklerine göre kendisine besbelli ki saygı göstermek istiyorlardı. Rani'nin gençlerin gitmesini emrettiğini nereden bilebilirdi? Bu yarı yarıya çıplak, ahlak yoksunu kadının gölgesinin bile üzerlerine düşmesi uğursuzluk getirirdi. Tek istisna Badalpur Rani'siydi. Alt tarafı dünyayı görmüş bir insandı ve bir tercüman gerekliydi. Selma artık Urduca'yı iyice konuşuyordu ve böyle bir eğlenceyi dünyada kaçırmak istemezdi. Rani tısladı. ''Hizmetkarlarınızı fakirhanesinde görmeye gelmek ne büyük bir şeref, leydileri. Sizi karşılamak için ayağa kalkmama mani olan zavallı bacağımın kusuruna bakmayın.'' Rani'den başka diğerlerinin de ayağa kalkmadıklarını gören Lady Violet, ''Hepsinin de bacağı mı ağrıyor?'' diye düşünmekten kendini alamadı. Rani üzüntülü biçimde gülümsedi. Lady büyüklük göstermek için eğilip onu öptü. Rani'nin kendisini geriye çektiğini hisseder gibi oldu. Dudakları ancak başörtüsüne değebildi. Şu zavallı kadınlar ne de utangaç. Biz İngilizlerin kendilerine dostluk göstermemize o kadar alışık değiller ki. Ben her zaman kendimi onlarla bir tuttuğumu göstermeye çalıştım. Harry abarttığımı düşünüyor. Kendimi saydırmalıymışım. Ama onlara o kadar acıyorum ki. Dış dünya ile hiç temasları olmayan erkekler dünyasının köleleri bunlar. Konuşma Hint kirazı dondurması üzerine sürdürülüyordu. Sonra sıra havalara geldi. Saraydaki giysilerin güzelliğinden, çocukların sağlığından bahsedildi. Lady Violet kafasını yorup duruyordu. Bu eğitimsiz kadınlarla hangi konuda konuşabilirdi acaba? Rani, ''Şairlerinizi çok seviyorum.'' dedi. ''Özellikle Lord Byron'ı.'' Lady Violet hayretle, ''Nasıl?'' diye sordu. ''İngilizce biliyor musunuz?'' ''Okuyorum, konuşmuyorum. Acaba bana açıklayabilir miydiniz? Milton, Kaybolmuş Cennet adlı şiirinde ne demek istiyor?'' Milton'u hiç okumadığını itiraf etmektense kıyma makinesinden geçmeyi tercih eden Lady Violet kekeledi. ''O, hayat ile ölüm hakkında pek açık olmayan bir şeyler işte. Üstelik modası çoktan geçti.'' ''Öyle mi?'' Rani şaşırmış gibi baktı. Valinin karısı bakışlarında ince bir alay sezinler gibi oldu. ''Bu küçük Rani ukalanın biri. Onu yerine oturtayım da görsün. Racanız çok etkileyici bir adam. Birlikte saatlerce tartıştığımız oluyor. Kaldı ki kocam edebiyata hiç meraklı olmadığı için golf oynamaya gidip bizi yalnız bırakıyor. Biliyorum, Raca benden çok sizin yanınızda. Hatta kıskanıyorum diyebilirim. Hep güzelliğinizden söz ediyor.'' Lady Violet tevazu göstererek ''Yok canım.'' diyecek oldu. ''Ya evet, Sarah'ın güzelliğinden. Sanırım yeğeninizin adı buydu değil mi?'' Valinin karısı sarardı. Selma dudaklarını ısırdı. Rani hiçbir şeyin farkında değilmişçesine devam etti. ''Raja bir evlilik tasarlıyordu. Size sözünü etmedi mi?'' ''Evlilik mi?'' Lady Violet şok altında kalmış kekeliyordu. Çarçabuk toparlanarak sordu. ''Kabullenecek misiniz?'' ''Ben hoşgörülüyümdür. Sanırım bu iyi bir şey olacak.'' Düşünce valinin karısına o kadar tuhaf gelmişti ki gülmeye başladı. Sarışın sarahısını bir yerli ile evlenmiş görmek. Bu Hintliler de gerçekten hiçbir şeyin farkında değiller. Neyse ki aklına hemen bir mazeret geliverdi. ''Raja'nın yeğenimi düşünmüş olmasına çok memnun oldum. Ama daha henüz 22 yaşında ve aradaki yaş farkı çok büyük.'' ''Büyük mü? Oğlum sadece 25 yaşında.'' ''Oğlunuz mu? Ama hay Allah, tabii ya, onunla tanışmadınız. Onu görmeden bir karar veremezsiniz. Hangi öğleden sonrasınız boşsa haber gönderin, tanışmış olursunuz. Eminim beğeneceksiniz. Ne hoş bir çift oluşturacaklar ve iki aileyi birleştiren dostluğumuzun ne hoş bir simgesi olacaklardır. Bu nitelikli insanların bazı önyargıların üstüne çıkabileceklerinin de bir kanıtı ve...'' Rani durdu. Selma bakışlarıyla biraz ileriye gittiğini, Lady Violet'in anlayacağını işaret etmişti. Lady herhangi bir şeyi fark edemeyecek kadar şaşkın ve bitkindi. Tek bir isteği vardı, Kaçmak. Çantasıyla eldivenlerini topladığı gibi teşekkür edip pek yakında Veliaht Prens'i görmeye geleceğini söyledi. Rani ve şaşkınlıkla Selma'yı 3 kere öptü ve gerisin geriye çıktı. Salonda kahkahadan geçilmiyordu. Rani, hiç değilse onu bir daha görmeyeceğimizden emin olabiliriz dedi. Sonra tiksinmiş bir ifadeyle devam etti. Çabuk bir bez ve gül suyu getirin. Şu İngilizlerin öpüşmek gibi illetleri de yok mu ya? Yüzünü ovuşturup durduğunu gören Selma, Abdülaziz'in eşi olan yengesini hatırladı. Bir kafirin öpücüğünden arınmak için yanağını kestirmişti. Kafir, o sırada resmi ziyaretle İstanbul'da bulunan İmparatoriçe Eugenie'ydi. Isotta Francini tozlu yolda ilerliyordu. Manda sürülerinin, kibirli develerin, cenaze alaylarının, kutsal ineklerin ve beyaz atı üzerinde gelini almaya giden mutlu damadın etrafından dolanıp ani kıvrımlarla ilerliyordu. Hindistan yollarında yolculuk etmeyi bir çileye dönüştüren engeller arasından saatte 50 mil hız ile giden araç her an mucizeler yaratmaktaydı. Emir gülerek, "Cihanrabat racası vali için bir kaplan avı düzenlemek zorunda kalacak," dedi. "Yoluna kavuşmak istiyorsa en azından buna mecbur. Şu İngilizlerin hepsi kendilerini keskin nişancı sanıyor. O zavallı kaplanları nasıl sersemleştirdiğimizi bir bilseler, büyük günün arifesinde su içmeye geldikleri akarsuların yanı başına tıka basa afyon yutturduğumuz buzağları salıyoruz. Bu yeterli olmazsa çalılıkların arasına tüfeklerininkin onlarınkileriyle aynı zamanda ateşleyen nişancılar yerleştiriyoruz. Böylece herkes memnun kalıyor. Ayağını avının üzerine koyup resmini çektiren kaplan avcısı ve eğlenceyi düzenleyen ve isteği geri çevrilmeyecek olan ev sahibi. Onları hor görüyorsunuz değil mi?" Emir sıçradı. Dikkatle karısına baktı. "İngilizleri mi? Onları sevmiyorum ama takdir ediyorum. Onların enerjilerinin, sebatlarının, sadakatlerinin yarısı bizde olsaydı." "Sadakatlerinin mi?" "İmparatorluğa karşı. İmparatorluk için her türlü zilleti kabule hazırlar. Bize bahşettikleri ayrıcalıklar hiçbir zaman tacın çıkarlarıyla çatışmaz. Onun dışında inanılmaz derecede namussuz olabilirler. Hani doğululara özgü, ekini belli etmemek diye bir şey vardır ya, o konuda onlara öğreteceğimiz hiçbir şey yok. İlişkilerimiz de zaten bu yüzden bu derece heyecan vericidir." Selma kedi fare ile oynarken fare için heyecan verici olmalı diye düşünmekten kendini alamadı. İngilizlerin bunlara hiç aldırmadıklarının farkında değiller mi? Kendilerini kullandıklarının. Kafes ardındaki eşleri bunlardan daha uyanık. Cihanrabat Ranisi kocasının pek önem verdiği İngilizlerden nefret ediyor. O ve arkadaşları onların insan olmayacak kadar beyaz tenli olduklarını söylüyorlar. Adalarında muazzam yumurta ağaçlarının olduğunu ve onların bu yumurtalardan doğduklarını söylüyorlar. Raca gözlerini havaya kaldırdı. Şu kadınların budalalığı inanılacak gibi değildi. "Söz açılmışken canım, Cambridge'deki arkadaşlarımdan biri olan Lord Stilton'dan bir mektup aldım. Bir kontes ile evlenmiş. Lady Grace. Balaylarını Hindistan'da geçirmek niyetindeymişler. Birkaç gün sonra Lucknow'a gelip sarayda kalacaklar." Sonra alaycı bir ifadeyle devam etti. "Umarım milliyetçi görüşleriniz iyi bir ev sahibisi olmanızı engellemez." "Ne hoş bir çift. Birbirlerine ne de yakışıyorlar." Selma bütün gece özenle onları seyretti. Yasak şeylerin sergilendiği bir cemekanın önündeki çocuk gibiydi. Şu gamsızlık, şu kafa denkliği, şu karşılıklı gülüşmeler Selma'yı çileden çıkarıyordu. Yemek neşeli geçmişti oysa. Londra'dan, Paris'ten, yeni piyeslerden, rağbette olan gece kulüplerinden, yılın büyük balolarından konuşulmuş, son dedikodular anlatılmıştı. Emir tanıdıklarından haber soruyor, kimine hayretle karşılıyor, kimine kahkahayı basıyordu. Selma onu hiç bu kadar rahat görmemişti. Herkesi tanımasına da şaşırıyordu. Lord Stilton usulca "kocanız" diye söze girişti. "Bizim grubun neşe kaynağıydı. Aramızda pek çok şen şakrak insan vardı ama elebaşısı oydu. Emir'in en sıkıcı geceyi en heyecanlı maceraya dönüştürmesini bilen kendine özgü bir üslubu vardı. Onu bir türlü paylaşamazlardı. Hele onun için deli olan kadınlardan hiç söz açmayalım. Emir mi neşe kaynağı? Emir mi elebaşı? Selma konuklarına inanamıyordu. Dalıp gitti. Şayet Londra'da tanışmış olsalardı, belki birbirlerini sevebilirlerdi. Sevebilirler miydi? Şu anda onları birbirine bağlayan nasıl bir duyguydu? Şu sırtındaki zırhı çıkarmayı bir denemiş olsaydı. Oysa aşk bir zihinsel hastalıktır deyip duruyor. Sadece bir kere kendisine karşı ne hissettiğini sormuş ve "Sizi takdir ediyorum ve sayıyorum" cevabını almıştı.